Ayrım 3. Sayfa 23. Ama 493. gece olunca demiş ki, Berber Ebu Sir'e gelince onunki de şöyleymiş. Bir kez boyacı kendisini odaya kapatıp soyarak yüzüstü bırakınca, 3 gün yarı ölü uzanıp yatmış. Bu sürenin sonunda hanın kapıcısı, onlardan hiçbirinin ortalıkta görünmeyişine şaşmış ve kendi kendine, ''Galiba bunlar bana odalarının kirasını ödemeden çekip gittiler. Belki de öldüler. Ya da başlarında bilmediğim başka bir dert var.'' diyerek doğru onların odalarına gitmiş ve tahta kalası kapının iki yanındaki yuvalara yerleşmiş olarak bulmuş ve içeriden yeni bir inilti işitmiş. Bunun üzerine kapıyı açıp içeri girmiş ve hasırın üstüne sapsarı ve tanınmaz halde uzanmış yatmakta olan berberi görmüş ve ona ''Neyin var senin kardeşim böyle inleyip duruyorsun ve arkadaşın ne oldu?'' diye sormuş. Zavallı berber titrek bir sesle ''Allah bilir, ben ancak bugün gözlerimi açabildim. Ne zamandır burada yattığımı hatırlamıyorum. Ama pek susuzum, senden rica ediyorum kardeşim. Şurada kemerime bağlı olan keseyi çıkar ve beni ayağa kaldıracak bir şeyler satın al.'' diye yanıt vermiş. Kapıcı kemerin her yanını evirip çevirmiş ama hiçbir para bulamayıp arkadaşının parayı çalmış olduğunu anlayarak berbere ''Ey zavallı kişi, hiç kafanı bozma. Allah herkesi yaptıklarına göre gözetir. Ben seninle ilgilenir sana bakarım.'' demiş. Ve sonra hemen gidip ona bir çorba hazırlamış ve bir çanağı doldurarak getirmiş. Ve çorbayı yutması için yardım ederek üstünü yün bir örtüyle örtmüş. Ve onu iyice terletmiş. Ve berberin tüm masraflarını üzerine alarak 2 ay süreyle ona bakmış. Ve bu sürenin sonunda Tanrı kapıcının aracılığıyla berbere şifa bağışlamış. O zaman Ebu Sir ayağa kalkarak iyi yürekli kapıcıya, ''Eğer bir gün yüceler yücesi Tanrı bana güç verirse, benim için yaptığın tüm masrafları ve bu ilginin ve iyiliklerinin karşılığını öderim. Tanrı da elbet senin erdemlerini ödüllendirecektir, ey seçkin kişi.'' demiş. Hanın yaşlı kapıcısı ona, ''Kardeşim, Tanrı'ya şükürler olsun ki iyileştin. Ben sadece kerim olan Tanrı'nın yüzü suyu hürmetine seninle ilgilendim.'' diye yanıt vermiş. Sonra berber onun elini öpmek istemiş ama o karşı çıkarak bunu kabul etmemiş ve birbirlerine Tanrı'dan hayırlar dileyerek ayrılmışlar. Berber her zaman kullandığı gereçleri eline alarak handan çıkmış, çarşıları dolaşmaya başlamış. Oysa bahtı o günü bekliyor ve kendisini doğruca Ebu Kir'in boyahanesi önüne sürüklemiş bulunuyormuş. Orada dükkanın önüne asılan iplere serilmiş, renkli kumaşlara hayranlıkla bakan ve gürültülü seslerle düşüncelerini belirten büyük bir kalabalık varmış. Seyircilerden birine, ''Bu boyahane kime ait, bu büyük kalabalık da neyinesi?'' diyerek sormuş. Kendisine soru sorulan kişi, ''Burası sultanın boyacısı Ebu Kir Hazretlerinin dükkanıdır. Şurada gördüğün kumaşları olağan dışı işlemlerle boyayan kendisidir. Bu zat boyacılık sanatında bir üstattır.'' diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince Ebu Sir eski arkadaşı için ta içinden sevinmiş ve ''Ona zenginliğin kapılarını açan Tanrı'ya şükürler olsun. Ya Ebu Sir, eski yoldaşın hakkında kötü düşünmekle hata etmişsin. Seni terk edip unutmuşsa işiyle gereğinden fazla uğraşmasındandır. Ama şimdi göreceksin, seni tanıyınca kendisine daha önce yaptığın hizmetleri ve ihtiyaç içindeyken gösterdiğin iyilikleri hatırlayarak nasıl da gönülden karşılayacak. Seni görünce ne çok sevinecek.'' diye düşünmüş. Ve halkı aralayarak boyahanenin kapısına ulaşmayı başarmış ve içeri bakmış. Ve Ebu Kir'in yüksek bir divanda bir yığın yastığa yaslanarak kaygısızca uzanmış bulunduğunu görmüş. Sağ kolu bir yastıkta, sol kolu başka bir yastıkta duruyor, şah giysilerine benzer bir urbaya bürünmüş bulunuyor ve önünde gösterişli giysiler giyinmiş 4 genç köle el pençe divan duruyor. Berberin gözlerine bir vezir kadar, hatta bir sultan kadar büyük ve görkemli görünüyormuş. Öte yandan da 10 kadar işçinin iş üzere bulunduğunu ve onun sadece işaretlerle verdiği buyrukları yerine getirdiğini ayırt etmiş. Bunun üzerine Ebu Sir bir adım daha öne çıkmış ve kendisine selam vermek üzere yüzüme baksın diye bekleyeyim. Belki de ilkin o beni selamlar ve beni öpmek üzere boynuma sarılır. Bana geçmiş olsun diyerek gönlümü alır diye düşünerek tam da Ebu Kir'in önünde durmuş. Oysa bakışları karşılaşır karşılaşmaz ve gözleri birbiri üzerine düşer düşmez. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 494. gece olunca demiş ki, oysa bakışları karşılaşır karşılaşmaz ve gözleri birbiri üzerine düşer düşmez boyacı ayağa fırlamış. Ve ah vicdansız hırsız, sana dükkanımın önünde durmayı yasaklamadım mı? Beni mahvetmek ve onurumu kırmak mı istiyorsun? Hey oradakiler, yakalayın, tutun şunu diye haykırmış. Hemen siyah köleler ile beyaz köleler zavallı berberin üzerine atılmışlar ve onu yere yıkıp dövmeye başlamışlar. Boyacı da ayağa kalkmış ve eline büyük bir sopa alarak onu karın üstüne yatırın demiş ve sırtına 100 sopa indirmiş. Sonra da sırt üstü yatırın demiş ve karnına 100 sopa indirmiş. Bunu izleyerek ona, ey sefil kopuk, ey hain, eğer seni bir kez daha dükkanımın önünde görürsem, şahın önüne sürükleyecek ve derini yüzdürecek ve de sarayın kapısında kazığa oturturacağım. Defol, Allah belanı versin, ey zift suratlı diye haykırmış. O vakit zavallı berber, gördüğü bu davranışlardan dolayı alçalmış ve acı duymuş olarak yüreği incinmiş, ruhu tedirgin, kendisine karşı kışkırtılmış halkın yuhalamaları ve Ebu Kir'in hayranlarının lanetlemeleri onu izlerken oradan sürünerek ayrılmış ve sessizce ağlayarak hanın yolunu tutmuş. Odasına ulaşınca hasırın üzerine boylu boyunca uzanmış ve Ebu Kir'in kendisine yaptıklarını düşünmeye koyulmuş ve tüm geceyi gözünü kırpmaksızın geçirmiş. Kendisini son derece bahtsız ve kederli hissediyormuş. Ama sabahleyin darbelerin izleri soğuduğundan ayağa kalkıp dinlenmesini tamamlamak ve bedenini rahatlamak için hamamda yıkanmak niyetiyle dışarı çıkmış. Çünkü hasta yattığı sürece yıkanıp gusül abdesti almamış bulunuyormuş. Bu niyetle yoldan geçen birisine, "Kardeşim, hamama hangi yoldan gidilir?" diye sormuş. Adam, "Hamam mı? Hamam dediğin de nedir?" diye yanıt vermiş. Ebu Sir, "Hamam, yıkanıp kirden arınmak ve bedeni ferahlatmak için çalıştırılan yerdir. Hamam dünyanın en zevk veren yeridir." demiş. Adam da, "Bu iş için neden gidip denize dalmıyorsun? Biz orada yıkanırız." diye yanıt vermiş. Ebu Sir, "Benim istediğim hamamda yıkanmaktır." demiş. Öbürü de, "Bizler hamamla anlatmak istediğin şeyi bilmeyiz. Yıkanmak isteyince denize koşarız. Şahın kendisi bile yıkanmak isteyince denize gider." diye yanıt vermiş. Ebu Sir, bu konuşma dolayısıyla kentte oturanların hamamı bilmediklerini öğrenince sıcak su kullanımını ve oğuşturtup bedeni dinlendirmeyi, keselenmeyi ve tüy aldırmayı da bilmediklerini anlamış ve şahın sarayına doğru yollanarak huzura kabul edilmesini dilemiş ve bu dileği yerine getirilmiş ve elleri arasından yeri öperek saygıda bulunduktan ve Tanrı'dan kutsanmasını diledikten sonra ona, "Ey zamanın şahı, ben bir yabancıyım. Mesleğim de berberliktir. Bununla birlikte başka işler de görürüm. Özellikle kendi ülkemde bu meslekleri tüm yaşamlarında sırf bu işleri gören kimseler icra etmekte iseler de, hamam kızdırmayı, beden ovuşturmayı da bilirim. Bugün senin hükmettiğin bu kentte hamama gitmek istedim. Ama kimse hamamın ne anlama geldiğini bilemedi. Oysa dünyada zevk duyulacak ve bir kenti süsleyecek hamamdan daha iyi bir yer bulunmadığı halde, bunca güzel bir kentin ondan yoksun olması şaşılacak şeydir. Gerçekten, ey zamanın şahı, hamam yeryüzü cennetidir." demiş. Bu sözleri duyan şah son derece şaşırmış ve ona, "Bana sözünü ettiğin bu hamamın ne mene bir şey olduğunu açıklar mısın?" diye sormuş. Ve, "Çünkü ben de böyle bir şeyden söz edildiğini hiç duymadım." diye eklemiş. Bunun üzerine Ebu Sir, "Bil ki ey şah, hamam şu veya şu şeylerin yapıldığı binadır." demiş. Ve orada yapılan işlerin niteliklerini ve iyi düzenlenmiş bir hamamdan alınacak zevkleri ayrıntılarıyla anlatmış. Sonra da ama bir hamam ve onun vereceği zevkler hakkında tam bir fikir vermek için konuşmaya kalkışsam dilimde tüy biter. Anlamak için denemek gerek. Ve bir hamama kavuşacağı güne kadar senin kentin gerçekten mükemmel bir kent olmayacaktır diye eklemiş. Ebu Sir'in bu sözlerini işiten şah keyiflenerek içi ferahlamış ve kentime hoş geldin ey hayırlı ailenin çocuğu. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 495. gece olunca demiş ki, şah keyiflenerek içi ferahlamış ve kentime hoş geldin ey hayırlı ailenin çocuğu diye haykırmış ve ona kendi elleriyle eşi bulunmaz bir hilat giydirmiş ve ona istediğin her şey fazlasıyla sana verilecektir ama çabucak bir hamam inşa et çünkü onu görüp yararlanmak için sabırsızlanıyorum demiş ve kendisine şahane bir at, iki zenci, iki beyaz genç, dört genç kız ve göz kamaştıran bir ev bağışlamış. Hatta ona boyacıya gösterdiğinden de fazla cömertlik göstermiş ve kendisinin seçeceği yerde hamamı inşa etmeniz gerekir diyerek en iyi mimarlarını onun emrine vermiş. Ebu Sir de mimarları yanına alarak onlarla birlikte kentin her yanını dolaşmış ve uygun gördüğü bir yer seçerek araştırmalarını tamamlamış ve orada hamam yapılması buyruğunu vermiş. Ve onun tanımlamalarına göre mimarlar dünyada eşi bulunmaz bir hamam yapmışlar ve onu iç içe geçen arabesk süslemelerle süslemiş, içine çeşitli renkten mermerler döşeyip aklı bulandıran nakışlarla bezemişler. Ve bütün bunlar Ebu Sir'in tanımlamalarına göre yapılmış. Hamamın inşası bitince Ebu Sir ortaya saydam kaymak taşından büyük bir havuz, ayrıca değerli mermerlerden daha küçük iki havuz yaptırmış. Sonra gidip şahı bulmuş ve ona hamam hazır ama hala içinin düzeni noksan demiş. Şah da ona içinin düzeni için gerekli pamuklu ve ipekli havlu ve peşkirler, koku veren değerli yağlar ve sular, günlük ve geri kalan şeylerden oluşan eşyayı alsın diye 10 bin dinar vermiş. O da bunları sağlayıp her şeyi yerli yerine koymuş. Ve hiçbir şeyin israf edilmemesi için elinden gelen gayreti göstermiş. Bunun üzerine şahtan kendisine yardımcı olsun diye gücü yerinde 10 adam istemiş. Şah ona hemen gücü kuvveti yerinde aylar kadar güzel 20 delikanlı vermiş. Ebu Sir hemen hamamda yıkama, ovuşturma ve keseleme işlemlerini öğretmek üzere çeşitli hareketleri ilkin onlar üzerinde icra etmiş. Ve hepsini mesleklerinde ustalaşmış hale getirdikten sonra hamamın açılış gününü saptayıp bunu şaha duyurmuş. O gün Ebu Sir hamamı kızdırmış ve havuzun sularını ısıtmış ve buhurdanlıklarda günlük ve ödler yakmış ve çeşmelerin sularını tüm müzikleri değersiz kılan hoş bir gürültü çıkartarak akıtmış. Ortadaki büyük havuzun fıskiyelerine gelince bu da kıyaslanamaz güzellikte bir manzara yaratıyor ve kuşkusuz seyredenlerin ruhunu hazla dolduruyormuş. Ve hamamın içinde öylesine bir temizlik ve tazelik hüküm sürüyormuş ki sanki her şey zambak ve yaseminlerin saflığını haykırıyormuş. Böylece şah vezirleri ve emirleriyle hamamın büyük kapısının eşiğini aşınca gözleri, burnu ve kulakları duyumsadıkları şeylerden, büyüleyici dekorlardan, kokulardan, çeşmelerden yalaklara dökülen suyun sesinden çok hoşlanmış ve hayranlıkla bu nedir diye sorunca Ebu Sir, İşte bu hamamdır diye yanıt vermiş ve şahı ilk salona sokmuş, soyunacağı kerevete çıkarmış ve havluyu başından ayaklarına kadar bürümüş. Ayağına yüksek ökçeli nalınlar giydirmiş ve ikinci salona sokarak onu iyice terletmiş. O zaman genç oğlanların yardımıyla kıl keçelerle bedenini keseletmiş, derisinden yıpranmış kısımları kurt biçiminde sökün ettirmiş ve derisinin hücrelerinde birikmiş kirleri temizletmiş. Sonra onu sabunlayarak ve büyük havuzda bol suyla yıkayarak rahatlatmış. Sonra kokulandırılmış suyla dolu mermer tekneye sokmuş. Epeyce bir süre orada bıraktıktan sonra çıkarmış. Gül suyu ve başkaca değerli kokular serpilmiş suyla başını yıkamış. Sonra el ve ayak tırnaklarını kınalayıp onlara şafak rengini vermiş. Ve bütün bu işleri görürken yörelerinde sarı sabır ve kokulu Hint sümbülü yakılıyor ve yayılan kokular yumuşaklıkla içlerine işliyormuş. Bu iş bitince şah kendini bir kuş kadar yeni hissetmiş ve yüreği tüm yelpazelerin serinliğini solumuş. Bedeni öylesine düz ve parlak, öylesine güçlü hale gelmiş ki ona dokunduğu zaman sanki uyumlu bir ses çıkıyormuş. Ama asıl zevki genç oğlanlar son kertede tatlılık ve uyumla bedenini ovuşturmaya başlayınca kendini bir uta ya da bir tambura dönüşmüş gibi duyumsayarak almış. Ve kendisinin eşsiz bir güçle canlandığını hissetmiş. Öyle ki neredeyse bir aslan gibi kükreyecekmiş. Ve vallahi ömrümde kendimi bu kadar güçlü hissetmemiştim. Demek hamam bu, öyle mi berber ustası diye haykırmış. Ebu Sir de ta kendisi ey zamanın şahı diye yanıt vermiş. Şah da başım üzerine yemin ederim ki benim kentim bu hamam yapıldıktan sonra ancak bir kent oldu demiş. İçine misk sindirilmiş havlularla kurulandıktan sonra karla soğutulmuş şerbetler içmek üzere kerevete çıkınca Ebu Sir'e anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 496. gece olunca demiş ki, karla soğutulmuş şerbetler içmek üzere kerevete çıkınca Ebu Sir'e, böyle bir yıkanmanın değeri sence nedir? Karşılığında ne gibi bir ücret talep etmek gerekir? Bu konuda sen ne düşünürsün diye sormuş. O da şahın biçeceği ücret yeterlidir yanıtını vermiş. Şah da böylesi bir yıkanmaya 1000 dinar ücret biçiyorum. Daha aşağı olamaz demiş. Ve Ebu Sir'e 1000 dinar para vermiş. Ve ona ve bundan böyle yıkanmak üzere hamamına gelen her müşteriden 1000 dinar alacaksın demiş. Ama Ebu Sir af buyur ey zamanın şahı. Her kişi eşit durumda değildir. Kimileri zengindir, kimileri de fakir. Her müşteriden 1000 dinar alacak olursam hamam artık işe yaramaz ve kapanır. Çünkü fakirin yıkanma ücreti olarak 1000 dinar ödeyecek gücü yoktur diyerek yanıtlamış. Şah, öyleyse ne yapmayı düşünüyorsun diye sorunca, ücretin ne olacağını müşterinin mürüvvetine bırakacağım. Böylece herkes imkanına ve ruhunun cömertliğine göre ödeme yapsın. Ve fakir bana ödeyebileceği kadar öder, 1000 dinarlık ücrete gelince bu bir şahın armağanıdır diye cevap vermiş. Emirler ve vezirler de Ebu Sir'i desteklemiş ve gerçeği söyledi ey zamanın şahı, insaf da bunu gerektirir demişler. Ve sen sevilen kişi, keşke herkes senin gibi düşünse diye eklemişler. Şah, mümkündür. Ancak bu adam bir yabancıdır ve de fakirdir. Ona cömertlik ve eli açıklık göstermek bizim görevimizdir. Ayrıca kentimizi yaşantımızda hiç görmediğimiz bu hamamla donatmıştır. Onun sayesinde kentimiz önem ve eşsiz bir parlaklık kazanmıştır. Ama siz bana 1000 dinar ödeyemeyeceğini söylediğinize göre kendisine bu kez 100 dinar ödeyip ayrıca genç bir köle, bir zenci, bir de genç kız vermenizi öneriyorum. Ve gelecekte o da öyle düşünüyor. Olanaklarınız el verdiğince ya da gönlünüzün cömertliğine göre ödeme yaparsınız demiş. Onlar da kuşkusuz biz de bunu isteriz demişler. Ve o gün hamamda yıkandıktan sonra her biri Ebu Sir'e 100 altın dinar, bir beyaz köle, bir zenci köle ve bir cariye vermişler. Yıkanan emirlerin ve devlet büyüklerinin sayısı 40'ı, Mardrus, Burton ve Lipman maiyetin 400 kişiden oluştuğunu, dolayısıyla 40 bin dinar ve 1200 köle ve cariye edinildiğini bildiriyorlar. Biz Maters'in verdiği sayıları yey tuttuk. Bulduğundan Ebu Sir 4000 dinarla 40 beyaz, 40 siyahi köle ve 40 cariye edinmiş. Şah'tan da 10.000 dinar. Maters da 1000 dinar olarak geçiyor. 10 genç beyaz köle ve 10 genç zenci köle ve aylar kadar güzel 10 cariye almış. Ebu Sir bu altın dinarları ve armağanları alınca şaha doğru ilerlemiş. ve onun önünde iki eli arasında yeri öptükten sonra "Ey bahtı güzel şah, ey yüzü iyilik muştulayan kişi, ey haklı görüşlerin ve tam bir insafın sahibi, bütün bu beyaz ve siyahi köleler ile bu cariyeler ordusunu ben nerede barındırırım?" diye sormuş. Şah da "Bütün bunları sana, seni iyice zengin etmek üzere verdirdim. Çünkü düşün ki bir gün bizim yanımızdan ayrılıp ülkene ve sevgili ailenin yanına dönmeyi düşlersin. O zaman yakınlarınla her türlü sıkıntıdan uzak yaşaman için yeter zenginliğin olsun istedim," diye yanıt vermiş. O da "Ey zamanın şahı, Allah refahını daim buyursun. Ama bunca köle ancak şahlara yarışır. Yoksa benim gibi yakınlarıyla oturup peynir ekmek yiyecekleri değil. Ben bütün bu beyaz siyahi köleleri ve cariyeleri nasıl yedirir giydiririm? Vallahi bunlar genç dişleriyle benim tüm kazancımı çabucak yer, sonra da beni yutarlar," diye onu yanıtlamış. Şah gülmeye başlamış ve ona "Yaşamım üzerine yemin ederim ki doğru söylüyorsun. Kudretli bir orduya dönüştü bunlar ve nerede olursan ol sen bunları asla doyuramazsın. Öyleyse bunlardan kurtulmak için her birini 100 dinardan bana satmak ister misin?" demiş. Ebu Sir "Onları bu fiyata satarım," diye yanıt vermiş. Şah hemen haznedarını çağırtmış. O da Ebu Sir'e 150 kölenin bedelini ödemiş. Ve şah sırası gelince bütün köleleri kendi armağanı olarak eski sahiplerine iade etmiş. Ebu Sir de iyiliklerinden ötürü şaha teşekkür etmiş ve ona "Beni ancak Tanrı'nın doyurabileceği bu genç ve obur gul yabanilerden kurtararak ruhumu nasıl ferahlattınsa Tanrı da seni ferahlatsın," demiş. Şah bu sözleri duyunca yeniden gülmeye başlamış ve Ebu Sir'e karşı daha da cömert davranmış. Sonra ülkesinin ileri gelenleriyle hamamdan çıkıp sarayına dönmüş. Ebu Sir'e gelince o geceyi evinde topladığı altınları keselere yerleştirerek ve her bir keseyi dikkatle gizleyerek geçirmiş. Ve evinin işini gördürmek üzere 20 zenci, 20 genç oğlan ve 4 cariyeye sahip olmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.